Anna Karenina, Tolstoy.
Ayrım 40.
Kendine gelince her iki şakağının üzerindeki saçları tutup çektiğini fark etti. Yataktan indi ve yürümeye başladı. Kahve hazır. Matmazelle Sergey bekliyor dedi Anuşka. İçeri girince Anna'yı bıraktığı gibi bulmuştu. Sergey mi? Ne olmuş Sergey'e? Nesi varmış dedi Anna. Sabahtan bu yana oğlunun varlığını ilk kez anımsayıp canlanmıştı. Sanırım bir kabahat yapmış dedi Anuşka gülümseyerek. Ne kabahati? Sanırım salondaki şeftalilerden birini gizlice yemiş. Anna oğlunu anımsayınca birden karmaşık düşlerinden sıyrıldı. O her şeyden önce anneydi ve oğluna karşı görevleri vardı. Son yıllarda biraz abartmış olsa da oynamaktan geri kalmadığı bir rol aklına geldi birden ve içinde bulunduğu durumda kocası ve Vronski'nin dışında bir dayanak noktası olduğunu sevinçle fark etti. Bu oğluydu. Ne olursa olsun oğlunu bırakamazdı. Kocası onu yüz karası olarak görebilir, kovabilir, Vronski ondan uzaklaşabilir, bağımsız yaşamına yeniden dönebilirdi ama oğlunu bırakamazdı yine de. Yaşamının amacı bundan böyle belirlenmişti. Bütün gücüyle oğluyla arasındaki bu durumun bozulmaması ve onu elinden almaları için çalışmak. Oğlunun elinden alınması korkusuyla bir an önce harekete geçmeli, zaman yitirmekten kaçınmalıydı. Çocukla birlikte gitmeliydi. Bunun için yapacağı tek şey sakinleşmek ve içinde yaşadığı bu sıkıntıdan kurtulmaktı. Genç Sergey için bir şeyler yapmak düşüncesi, onunla nereye olursa olsun gitmek düşüncesi şimdiden rahatlatıyordu Anna'yı. Hemen giyindi, aşağı indi ve kararlı kararlı Sergey ile dadısının kahve içmek için bekledikleri salona girdi. Tepeden tırnağa beyazlar giyinmiş olan Sergey, masanın yanında ayakta duruyordu. Başı eğikti. Yüzünde Anna'nın tanıdığı ve babasına benzettiği içe dönük bir anlam vardı. Getirdiği çiçekleri düzenliyordu. Dadının yüzü özellikle ciddiydi. Çocuk sık sık yaptığı gibi tiz bir sesle "Ah annem!" diye bağırdı. Sonra annesine günaydın mı demesi, çiçekleri bırakması mı yoksa başlamış olduğu tacı bitirmesi mi gerektiğine karar veremeyerek öylece durdu. Dadı selam verdi. Sonra Sergey'in kabahatini uzun uzun anlatmaya başladı. Ama Anna dinlemiyordu. Kendi kendine dadıyı da yanında götürüp götüremeyeceğini düşündü. "Hayır, oğluma yalnız gideceğim." dedi kararını vererek. "Evet, çok kötü bu." dedi sonunda. Oğlunun omuzunu tutup sert olmaktan çok heyecanlı yüzüne baktı. Çocuk şaşırdı ama içten içe sevinç duydu. Oğlunu kucaklarken "Onu bana bırakın." dedi şaşkın dadıya. Sonra oğlunun omuzundan tutarak kahvenin hazırlandığı masaya oturdu. Sergey, "Anne ben," diye kekeliyor, annesinin yüzüne bakarak şeftali konusunda ne diyeceğini anlamaya çalışıyordu. Dadı dışarı çıkar çıkmaz Anna, "Sergey," dedi. "Davranışın kötü ama bir daha yapma. Söyle bakalım, beni seviyor musun?" Anna gözlerinin yaşardığını hissediyordu. "Onu nasıl sevemem?" dedi içinden. Oğlunun korkulu ve neşeli yüzüne baktı. "Beni cezalandırmak için babasının yanına gider mi acaba? Bana acımaz mı yoksa?" Gözyaşları akmaya başlayınca gizlemek için hemen ayağa kalktı ve koşar gibi taraçaya kaçtı. Önceki fırtınalı günlerin yerini serin ve açık bir hava almıştı. Islak yapraklarda yansıyan güneş ışıklarının parlaklığına karşılık hava soğuktu. Anna hem içinde bulunduğu heyecan yüzünden hem de soğukla karşılaşınca şiddetini artıran korkudan ürperdi. "Git, Mariette'i bul," dedi peşinden gelen Sergey. Sonra taraçanın taşlarının üzerinde yürümeye başladı. "Beni bağışlamayacaklar mı acaba? Bütün bunların başka türlü olamayacağını anlamamaları olası mı?" dedi kendi kendine. Durdu, yaprakları hala güneşte parlayan ağaçların tepelerinin rüzgarda dalgalanışına bakarak düşündüğü kişilerin kendisini bağışlayacağına inanmadığını hissetti. Evet, her şey ve herkes, şu gökyüzünden yeşilliğe kadar her şey acımayacaktı ona. İçinde yeniden şu garip ikiye bölünme duygusu belirdi. "Hayır, düşünmemeliyim," diye düşündü. "Başıma alıp gitmem gerek. Ama nereye? Ne zaman gitmeli? Kime alayım yanıma? Tamam, Moskova'ya gitmek için akşam trenine binerim. Sergey'le yalnızca çok gerekli şeyleri alırım yanıma. Ama her şeyden önce ikisine de yazmam gerek." Anna hemen odasına geçti, masasına oturdu ve kocasına yazmaya başladı. "Bütün olanlardan sonra evinizde kalamam artık. Gidiyorum. Oğlumu da götürüyorum. Yasaları bilmiyorum. Yasal olarak çocuğun kimin yanında kalacağından haberim yok. Ama onsuz yaşayamayacağımdan onu da götürüyorum. Yüce gönüllü olun ve onu bana bırakın." Buraya kadar hızlı ve zorlanmadan yazmıştı ama kocasından hiç görmediği yüce gönüllülüğü ondan istemek ve mektubu heyecanlı birkaç sözle bitirme zorunluluğu onu durdurdu. "Suçundan ve pişmanlığından söz etmek mi? Benim için olanaksız bu. Çünkü..." Ne diyeceğini bilemediğimden yine durdu. Hayır, hiçbir şey eklemeyeceğim, dedi içinden. Mektubu yırtıp bir tane daha yazdı. Bunda Alexey Alexandrovich'in yüce duygularına değinmedi hiç. Geriye Vronsky'ye yazmak kalıyordu. Önce şu sözcükleri karaladı. Kocama her şeyi itiraf ettim. Sonra durdu, uzun süre başka bir şey yazamadı. Bu başlangıç ona biraz sert ve kadınsı görünüyordu. Peki başka ne yazayım, dedi kendi kendine. Vronsky'nin göstermiş olduğu sakin tavrı düşününce yüzü utançla kızardı birden. Kendine çok kızdı. Başladığı mektubu küçük parçalara ayırdı. Yazmaya değmez, dedi içinden. Yazı takımını kapatarak hizmetçilere ve dadıya o gün Moskova'ya gideceğini bildirmek üzere yukarı çıktı. Sonra hemen yol hazırlıklarına başladı. 16. O anda kır evinin tüm odalarında aralıksız gidip gelmeler başladı. Kapıcı, bahçıvan, hizmetçiler yüklendikleri eşyalarla sırayla geçtiler. Dolaplar ve çekmeceler açıldı. İki kez ip almak için adam yollandı. Yerler kağıtlar ve eski gazetelerle kaplıydı. İki sandık, birçok çanta ve paketlenmiş battaniyeler bekleme odasına konmuştu. Merdivenin önünde kupa arabası ve kiralanmış iki araba bekliyordu. Yolculuk telaşı anneye içindeki sıkıntıları unutturmuştu. Giyinme odasındaki masanın önünde yol çantasını hazırlarken Anuşka yaklaşan bir arabanın gürültüsüne hanımının dikkatini çekti. Anna pencereden bakınca merdivenin yanında Alexey Alexandrovich'in zili çalan postacısını gördü. Git bak ne varmış, dedi. Sakindi. Her şeyi oluruna bırakmıştı. Bir koltuğa oturdu, ellerini dizlerinde kavuşturdu. Hizmetçi üzerinde Alexey Alexandrovich'in el yazısı bulunan kocaman bir paket getirdi. Haberci yanıtını götürme buyruğu almış, dedi uşak. İyi, dedi Anna. Uşak çıkar çıkmaz titreyen elleriyle zarfı açtı, mühürlü bir bantla sarılmış bir deste para paketten kaydı. Genç kadın mektubu açıp sondan başlayarak okumaya koyuldu. Yerleşmeniz için gereken bütün önlemler alınmıştır. Dönüşünüze özel bir önem veriyorum. Daha yukarıdan sona kadar yine okudu, sonra başından başladı. Okuyup bitirince vücudunu soğuk bir titreme kapladı. Korkunç ve beklenmedik bir felaketin kendisini ezdiğini hissediyordu. Haklı, haklı, dedi yüksek sesle. Elbet o hep haklıdır. Hristiyandır, yüce gönüllüdür. Ah, ne iğrenç, aşağılık adamdır o. Bunu bilen yalnız benim. Olayı açıklamaya bile gücü olmayan benden başka kimse bilmeyecek onun ne mal olduğunu. Herkes bu adamın yufka yürekliliğini, dürüstlüğünü, aklını övecek ama benim gördüğümü kimse görmedi. Hiç kimse 8 yıl boyunca beni baskı altında tuttuğunu, içimde kımıldayan her şeyi öldürdüğünü, aşkı gereksinim duyan canlı bir kadın olduğumu bir kez bile aklına getirmediğini bilmiyor. Onun beni her an aşağıladığını ve yalnız kendine değer verdiğini kimseler bilmiyor. Yaşamam için bir neden bulmaya çalışmadım mı sanki? Onu sevmeye çalışıp bunu başaramayınca bütün sevgimi oğluma vermedim mi? Ama bundan sonra kendimi aldatmayacağım, anladım. Tanrı beni sevmeye ve yaşamaya karşı istekli yaratmışsa suçlu ben miyim? Peki ya şimdi? Eğer beni öldürseydi, Vronsky'yi öldürseydi anlayabilir, bağışlayabilirdim. Ama hayır, ne yapacağını nasıl da anlayamadım. Aşağılık bir kişiliği olduğundan başka türlü nasıl davranabilirdik? O haklı, bense mahvolmuş bir kadın olacağım. Beni daha aşağılamak için bu fırsattan yararlanacaktır o. Mektuptaki cümleler Anna'nın aklına geliyordu. Sizi ve oğlunuzu nelerin beklediğini kolayca düşünebilirsiniz. Oğlumu benden almak için bir gözdağı bu. Kuşkusuz bu bakımdan haklı. Yasalar çok saçma. Neden böyle dediğini bilmiyor muyum sanki? Oğlumu sevdiğime inanmıyor ya da sevgimi aşağılıyor belki. Ama oğlumu bırakmayacağımı biliyor. Çünkü sevdiğimin yanında bile olsam onsuz bir yaşamı düşünemem ben. Oğlumu bırakıp kaçarsam çok alçak, çok aşağılık bir kadın gibi davranmış olurum. O bunu biliyor. Böyle davranmaya gücüm olmadığını düşünüyor. Anna şu cümleyi de anımsıyordu. Yaşamımız eskisi gibi kalmalıdır. Bu yaşam eskiden acı doluydu. Son zamanlarda ise korkunç hale gelmişti. Şimdi ne olacaktı ki? Bütün bunları biliyor o. Yaşama nedenim olan aşkım yüzünden pişmanlık duymayacağımı da iyi biliyor. Bütün isteklerin yalnızca yalan ve sahtekarlıkla sonlanacağını anlıyor. Ama onu tanırım. Çektiğim işkenceyi uzatmaya çalışıyor. Balığın suda yüzdüğü gibi o da yalan içinde yüzüyor. Ama ona bu zevki tattırmayacak, beni sarmaya çalıştığı yalanla dokunmuş bu kumaşı parçalayacağım. Ne olursa olsun. Her şey yalandan ve yapaylıktan iyidir. Tanrım ne yapacağım? Benim kadar mutsuz bir kadın var mıdır acaba? Hayır, her şeyi koparıp atacağım, diye bağırdı, gözyaşlarını susarak yerinden fırladı. Başka bir mektup yazmak için masaya yaklaştı. Ama ruhunun derinliklerinde hiçbir karara varamayacağını, ne kadar yapay ve acı da olsa bu durumdan kurtulamayacağını hissediyordu. Masaya oturdu ama yazacağı yerde başını koluna dayadı ve bir çocuk gibi hıçkırmaya başladı. Sonsuza dek yitip giden bir düşe, açık ve içten bir yaşamın düşünü ağlıyordu. Sürdürdüğü bu yaşamda, eskisinden daha korkunç olan yaşamında hiçbir şeyin değişmeyeceğini anlıyordu şimdi de. Toplumdaki yerinin, o sabah fazla önemsenmediğini sandığı bu yerin, düşündüğünden daha değerli olduğunu anlıyordu. Bu yeri, kocası ve oğlunu bırakarak sevgilisiyle kaçan bir kadının utanç verici durumuyla değiştirmeyi düşünemezdi. Boşuna çabaladığını, çok güçlü olamayacağını anlıyordu. Bu böyleydi. Hiçbir zaman sevme özgürlüğünü tadamayacak, her an günahının açığa çıkacağı kuşkusuyla yaşayan suçlu bir kadın olarak ve yaşamını hiçbir zaman paylaşamayacağı özgür bir erkeğin kendisini aldatan eşi olarak kalacaktı. Buna inanıyordu. Şu anda durumunu öylesine karanlık görüyordu ki nasıl sonuçlanacağını kestiremiyordu. Cezalandırılmış bir çocuk gibi kendini tutamadan ağlıyordu. Hizmetçinin ayak seslerini duyunca kendini toparladı. Yüzünü gizleyerek yazıyormuş gibi yaptı. Haberci yanıt bekliyor dedi uşak. Yanıt mı? Evet beklesin, zili çalarım. Ne yazabilirim diye düşündü. Tek başıma neye karar verebilirim? Neye karar vereceğimi bile bilmiyorum. Kimi seviyorum? Ruhunun yeniden ikiye bölündüğünü hissediyordu. Korkuya kapılıp kendini oyalamak için aklına ilk gelen bahaneye sarıldı. Alexei'yi görmem gerek. Vronski'ye yalnızken böyle derdi. Beni bu sıkıntıdan ancak o kurtarabilir. Betsy'ye giderim. Onu belki orada bulurum dedi içinden. Ama bir gün önce Vronski'ye Prenses Tverskaya'nın evine gitmeyeceğini söylediği zaman genç adamın ona bu durumda ben de gitmem dediğini unutuyordu. Masaya yaklaştı ve kocasına mektup yazdı. Mektubunuzu aldım, Anna. Sonra zili çalıp pusulayı uşağa verdi. Artık gitmiyoruz dedi içeri giren Anuşka'ya. Gerçekten mi? Dedi kadın. Hayır, yine de yarına kadar eşyaları açmayınız. Araba da kalsın. Prensese gideceğim. Hangi giysiyi hazırlayayım? 17. Prenses Tverskaya'nın Anna'yı da çağırdığı kroket partisine katılanlar iki bayanla onların iki hayranıydı. Bu iki bayan Petersburg'un nedendir bilinmez Leset Mervey Dumont denilen yeni ve seçkin bir çevrenin en gözde kişileriydi. Dünyanın yedi harikası. Fransızca. Çevirenin notu. Bu bayanlar Anna'nın bulunduğu çevreye düşman bir yüksek sosyete topluluğuydu. Ayrıca Liza Merkalova'nın hayranı, Petersburg'un en etkili adamlarından biri olan Bay Stremov, memurluk yaşamında Alexey Aleksandrovich'in rakibiydi. Bütün bu nedenlerle Anna çağrıyı kabul etmek istememişti. Prenses Tverskaya'nın pusulasını geri çevirirken bunu ima ediyordu. Ama şimdi Vronski'ye rastlamak umuduyla prensesin evine gitmeye karar vermişti. İlk gelen de o oldu. Aynı anda güzel taranmış favorileriyle bir saray mabeyincisine benzeyen Vronski'nin uşağı da içeri giriyordu. Uşak kapının yanında durup bayan ziyaretçisinin geçmesi için yol verdi. Anna o anda Ronski'nin bir gün önce oraya gelemeyeceğini söylediğini anımsadı. Herhalde özür dilemek için bir pusula yolluyordu onu. Anna holde mantosunu çıkarırken uşağın mabeyinciler gibi yapmacıklı bir tavırla reyleri söylememeye çalışarak konten prensese dediğini duydu. Uşak pusulayı veriyordu. Anna uşağa efendisinin nerede olduğunu sormayı, evine dönüp ona kendisini görmeye gelmesi için mektup yazmayı ya da kendisine ona evinin gitmeyi düşünürken zil çaldı. Zil sesi Anna'nın geldiğini haber veriyordu. Prenses Tverskaya'nın uşağı giriş kapısında yarı dönüş yaparak konuğun daireye girmesini bekliyordu. Prenses bahçede, geldiğinizi hemen haber verecekler, bahçeye çıkmak istemez misiniz diye sordu başka bir uşak. Anna kendini kararsız, evdeki kadar da huzursuz hissediyordu. Belki de hiçbir şey yapamamanın çaresizliğiyle daha da kötüleşmişti durumu. Ronski'yi göremiyordu ve burada kendisine çok yabancı, huyu suyu kendisininkiyle çok zıt bir topluluk içinde kalmak zorundaydı. Ama kendisine çok yakışan bir tuvalet giydiğinin farkındaydı. Ayrıca bu görkemli ve uyuşuk ortamda evinde olduğundan daha az yalnız hissediyordu kendini. En azından zaman öldürmeye çalışması gerekmiyordu. Kendini olayların akışına bırakması yeterliydi. Kibarlığıyla göze batan beyaz tuvaleti içinde Betsy'nin kendisini karşılamaya geldiğini görünce Anna ona her zamanki gibi gülümsedi. Prenses Tverskaya'nın yanında Tushkevich ve yazı prensesin yanında geçireceği için aileyi çok sevindiren taşradan gelmiş bir kız akrabası vardı. Anna'nın yüzünde özellikle tuhaf bir anlam olmalıydı. Çünkü Betsy bunun farkına varmıştı hemen. Anna karşıdan gelen ve Ronski'nin pusulasına getirdiğini sandığı uşağa dikkatle bakarak iyi uyuyamadım dedi. Geldiğiniz için çok mutluyum dedi Betsy. Yoruldum. Konuklar gelmeden önce bir fincan çay içmek için biraz oturmak istiyordum. Sonra Tushkevich'e dönerek Maşa ile çimenlerin kesildiği kroket alanına gidip baksanız iyi olur dedi. Biz de çaylarımızı içerken tatlı tatlı konuşuruz birlikte diyerek Anna'ya bakıp gülümsedi ve onun güneşliği tutan elini dostça sıktı. Zaten fazla kalmayacağım. Yaşlı Brady'yi görmeye gitmeliyim. Ona söz vereli neredeyse bir asır oldu, dedi Anna. Eskiden yaratılışına ters gelen yalan, şimdi bu toplulukta ona yalnızca doğal ve basit bir şey gibi geliyor. Neredeyse bundan zevk bile alıyordu.
Ayrım sonu.